Ayrım 4.
Şeyh Meter Camii'nin kubbesiyle dört ayaklı minarenin gölgeleri fırını çoktan kucaklamıştı. İçeri girdi, ahşap tezgaha teşti güç bela indirdi. Oh diyerek tutulmuş boynunu okşadı, derin bir nefes aldı. Fırın çok kalabalıktı. Daha önce gelenlerin teşleri ardı ardına dizilmişti. Sıranın kendisine gelmesi bir hayli zaman alacaktı. Canı sıkıldı. Biraz tereddüt ettikten sonra ani bir kararla teştini güçlükle başına yerleştirip dışarı çıktı. İki sokak ötedeki çırık fırınına yöneldi. Evet, evet, kesinlikle şanssız, talihsiz bir günündeydi. Çırık daha da kalabalıktı. İçerisi ana baba günüydü. Şehrin tüm kadınları, Türk'ü, Kürd'ü, Ermenisi, Yahudisi, Süryanisi, Keldanisi, Kızılbaşı, hepsi sanki söz birliği etmiş gibi aynı gün hamur yoğurmuş, hep beraber fırının yolunu tutmuşlardı. Arabanın kırılması, parmağına indirdiği çekiç, ensesine yediği tokat zaten kötü bir günün habercisiydi. Bari fırınlar kalabalık olmasaydı ya, bir an için gerisin geri çarşı fırınına, olmazsa tekrar Şeyh Matar'a dönmeyi düşündü. Ama gözü yemedi. Boyu kadar ve taşlı taşacak olan hamur dolu teşti o fırından o fırına taşımak hiç de kolay değildi. Zaten beli budu tutulmuş, boynu ağrımaya başlamıştı. Geri dönecek olsa fırıncı belki ters diyecek, o kadar milletin içinde kendisini rezil edecekti. Çar naçar kalabalık arasından kendine güçlükle yol açarak sıranın en sonuna teştini yerleştirdi. Umutsuz bir bekleyiş tüm benliğini, tüm bedenini sarmıştı. Zayıf, sıska fırıncı öksüre tıksıra hamurları teşlerden tezgaha boşaltıyor, az önce anasının ensesine indirdiği tokat gibi elleriyle, avuçlarıyla zavallı hamurları tokatlıyordu. Suçsuz, günahsız hamur topakları, fırıncının acımasızca indirdiği darbelerden kaçıp kurtulmak ve kendilerini Yüce Tanrı'nın şefkatli kollarına atmak için başlarını yukarı kaldırdıklarında bu kez çok daha zalimce inen tokatlara yenik düşüyor, tezgahın üzerinde yayılıp açılıyor, yassılaşıp genişliyordu. Fırıncı hamurların böğrüne parmaklarıyla çukurlar açıyor ve bunca işkencenin ardından sanki yetmezmiş gibi zavallı hamurları geniş tahta küreğin üzerine yerleştirerek canlı canlı fırına sürüyordu. Aç gözlü fırında ne hikmetse bir türlü doymuyordu. Fırıncı boynundaki kırmızı mendiliyle alnını siliyor, kirli mendili su kesiliyor, acı ter kokusu tüm fırına yayılıyordu. O, sıranın kendisine, kendi teştine gelmesini bekliyor, çile dolduruyordu ama sırada bir türlü gelmek bilmiyordu. Oysa arabası da evde öylece yarım kalmış, kendisini bekliyordu. Boynu bükük ve tekeri kırık. Kimin sırası şimdi? Fırıncı sorusuna cevap alamayınca bu kez daha yüksek sesle bir de Kürtçe soruyordu. Dorakiye! Kalabalığın içinden siyah çarşaflı, yaşlıca, kambur bir kadın peçesinin altından ürkek, utangaç cevap veriyordu. Amine, evlegana serve dantel kiriye. Fırıncı, benimdir, üstü dantel işlemeli leğenin diyen kadının işaret ettiği leğene uzanıyor, üstünde çiçek motifleri dantel inceliğinde işlenmiş bakır teşti önüne çekiyordu. Leğeni ters çevirip içindeki hamuru tezgahın üzerine boşaltıyor, dipte, kenarlarda yapışıp kalanları da çelik ıspatulayla iyice kazıdıktan sonra baş leğeni tezgahın üzerine kaydırarak peçeli kadının önüne doğru itiyordu. Hamuru yine acımasızca sille tokat inceltiyor, parmak uçlarıyla göz göz nakışlıyor, ustaca biçimlendiriyordu. Hamur topağını istediği biçime sokunca geniş küreğin üstüne yerleştirip tirik fırına sürüyordu. Ardından da boş durmuyor, hemen yanı başındaki dar küreği kapıyor, pişmiş lavaşları, ince ekmekleri dışarı çıkarıp tezgahın üzerinde kaydırarak sabırsızlıkla bekleşenlerin önüne kimine Türkçe, kimine Kürtçe seslenerek gururla fırlatıyordu. Bunlar senin, kirve. Evana eta ya birayemin, evana eta ya aksti. Bunlar da senin bacı. Fırıncı herkesin yaşına, cinsine, peçesine, mantosuna, kasketine, şalvarına, boyuna posuna bakarak kendince adlar yakıştırıyor, öyle hitap ediyordu. Böylece pişmiş ekmeklerini teşlerine doldurup evlerinin yolunu tutanlardan kimisi kirve olurken diğerleri de kardeş, teyze veya bacı olabiliyordu. Çocuk oldum olası şaşmıştı bu işe ve her defasında şaşkınlıktan lal oluyordu. Çünkü fırıncının pişirdiği bir fırın dolusu ekmeğin içinden sahiplerini yanılmadan, karıştırmadan hangisinin kime ait olduğunu bilmesi, teştin şeklini, üstündeki örtünün nakışını aklında saklaması onu gerçekten hayrete boğuyordu. Bu nedenle fırıncıların insanüstü varlıklar olabileceğini düşünüyor, hatta sadece bu sırrı çözebilmek için büyüyünce fırıncı olmayı bile hayal ediyordu. Büyük leğenler, küçükler, üstü işlemeliler, kalaylılar, kalaysızlar, eskiler, yeniler, sırlılar, fırıncının terleriyle birlikte birer birer eridiler. Kendi teştinin ardına yenileri gelip dizildiler ve nihayet sıra kendi leğenine geldiğinde fırıncı seslendi. "Bu kimin?" Ses seda çıkmayınca fırıncı kalabalığa dönüp tekrarladı. "Bu teşt kimindir?" "Kendi teştiydi," ustanın sorduğu. Sıranın kendisine geldiğine inanamıyordu. Sevinçle parmağıyla kendi kendisini işaret ederek cılız sesiyle bağırdı. "Benimdir Emice." Fırıncı sivrisinek vızıltısını andıran sesini duyunca önce onun kara gözlerine, sonra bodur boyuna ve sonra da koca leğenine baktı. Terini sildi ve leğeni ters çevirip boşalttı. Hamurları tokatlamaya başlar başlamaz o da hemen kırmızı yemenisinin parmak uçlarında yükselerek tezgahın ardından olanca gücüyle seslendi. "Çarşı nişanı olacağı Emice." Fırıncı o gürültüde onu duymadı bile. Bildiği gibi önce hamuru güzelce dövdü, sıvazladı ve sonra trik fırına sürdü. "Koltuğa at Emice." Fırıncı döndü, tezgahın ardında kalabalık içinde zar zor seçilen boyuna küçümseyerek baktı, ölçtü, biçti, başını bir sola bir sağa sallayarak iki kez nıç nıç dedi. İşini kendisine öğretmeye kalkan cırcır böceği gibi ikide bir Emice Emice diyerek öten ufaklığa içinden kızdı ve hırsla terini sildi. Hava çok sıcaktı. Dışarıda adını mahalleye veren Çırık Çeşmesi'nin başında toplanan kadınlar tenekelerini, güğümlerini, testilerini, sıtıllarını, kovalarını bir an evvel doldurup evlerinin yolunu tutmak için birbirleriyle kıran kırana savaş veriyorlardı. Çırık Ermenice'deki anlamıyla minik su, yazın bu cehennem sıcağında akmıyor, sadece çıp çıp edip damlıyordu. Çeşmenin hemen yanı başındaki akasya ağacının gölgesinde kendi yaşıtı çocuklar ağır, bilye oynarken o fırının içinde terleyip duruyor, ekmeklerin pişmesini sabırsızlıkla bekliyor, haftada iki kez onu fırına gönderen anasına içinden kızıyordu. Ekmeklerini pişirtip gidenlerin yerine yeni yeni insanlar geliyordu. Fırıncı, bitip tükenmeyen, ardı ardına gelip tezgaha dizilen leğenlerden pek şikayetçi değildi. Tezgahın köşesinde bakır tasın içinde giderek madeni paralar birikiyordu. Tanesini bir kuruşa pişirdiği ekmeklerden epeyce para kazandığı belliydi. Tasın içinde sarı 10 paralarla kenarı tırtıllı 1 kuruşlardan başka delikli 100 paralar ve 5 kuruşluklar çoğalıyordu. Fırıncı tasın içine her defasında madeni paraları attıktan hemen sonra ağzına tülbent bağlanmış su testisinden bir uskura dolusu su içiyordu. Sular anında koca ter damlalarına dönüşüyor ve ince boynundan, sivri çenesinden, zayıf, kemikli çıplak omuzlarından süzülüp yere damlıyordu. Fırıncı mekanikleşmiş hareketleriyle yeni hamurları fırına sürüp onları içeride ateşe emanet ettikten sonra fırının demir kapağını kapatıp kenarda duran tütün tabakasına uzandı. Madeni tabakayı parmağıyla tıklatıp açtı. İnce kıyılmış kehribar sarısı kaçak Bitlis tütününü Suriye'den kaçak gelen incecik sigara kağıdına ustalıkla sardı, artan tütünü tabakaya koydu. Tekrar fırının kapağını açtı, küreyi fırına sürdü, çekip çıkardığı bir kor parçasıyla sigarasını yaktı. Kaburga kemiklerinin neredeyse teker teker sayıldığı zayıf göğsüne ilk dumanı çektikten sonra başını eğdi, fırının ağzından içeriye bir göz attı ve ekmeklerin piştiğini görünce küreye davrandı. Kızarmış, buharı tüten ekmekleri çıkarıp bekleşenlerin önüne sürmeye başladı. "Bunlar senin nene, bunlar senin hibe. bunlar senin usta. Evana eteye aksolo. Paşa bunlar da senin. Fırıncının paşa dediği kendisine yakıştırdığı attı. Çocuk yerine paşa denmesi hoşuna gitti. Sıcak ekmekleri aceleyle toplarken elini yaktı. Teştini başına oturttuğu gibi fırından fırladı. Evin yolunu tuttu. Yolda kapı komşuları Çulcu Dikro'nun karısı Bay Zarbaco'ya rastladı. Geleneklere uyarak Bay Zarbaco'nun taze ekmekten bir parça koparıp tatması için bekledi. Ekmek, Bay Zarbaco'nun iyice seyrekleşmiş dişleri arasında hayır duasına dönüştü. Halil İbrahim'in beti bereketi içinde olsun lo. Bay Zarbaco'ya gösterdiği bu hürmetkar davranışın karşılığında okşarcasına söylenen bir lo'yu evladımı hak etmenin verdiği şevkle yoluna devam etti. Sıcak lavaşlarla sokak kapısından içeri girdi, leğeni aceleyle eyvana indirip arabasının yanına koştu. Anası ekmekleri aldı, kilere götürdü ve yere bir bezin üstüne dizip soğumaya bıraktı. Çocuk damı tırmanan taş merdivenin dibinde çömelmiş, demin fırından getirdiği taze, sıcak ekmekten bir parçayı iştahla yerken sızlayan, zonklayan parmağının acısını çoktan unutmuş, paslı çivilerle ve çekiciyle oyuncak arabasının kırık tekerini onarmaya çalışıyordu. Tik tak, tik tak. Biraz ötede, kilerde ise anası yine veryansın ediyordu. Çarşı nişani dedim, mahle nişani olmuş. Söz dinleme ki, çocuğu degil Allah'ın gezeyi, Allah'ın ateşi. Kan, kan, kan. Dört tarafı bazalt, siyah taşlı, yüksek surlarla çevrili, türkülere de Diyarbakır dört kapı, git bak o yar ne yapı diye yansıyan dört kapılı bu eski, tarihi şehrin Mardin kapısından yola çıkarak Satıköy'e bir kaptı kaçtıyla bozuk çöseden gittiğimizde bu egzosu can hıraş öten külüstür şavrolenin kapak lastiklerinin patlamadığı zamanlarda topu topu yarım saatlik bir yol demekti. Ama eşek sırtında katırlarla atlarla ulaşmak için yola revan oluşumuzda süreyi kesin olarak saptamak olanaksızdı. Çünkü bu da eşeğimizin topal olup olmadığına, katırımızın durup dururken yürümekte direnip zırt pırt inadının tutup tutmadığına, atımızın rahvan veya dört nal koşmasına, Dicle'yi geçerken tarihi on gözlü köprüyü kullanıp kullanmamamıza veya atımızı çayın azgın sularına doğru cesaretle mahmuzlayarak geçip gitmemize ve tabii ki bir de nedenli usta bir sürücü olduğumuza bağlıydı. Bütün bunların dışında yemenimizi ayağımıza geçirdikten sonra tabanlarımızı yağlayarak köye ulaşmamız da mümkündü. O zaman da sabahın kör karanlığında kümesteki kart horozun daha gıkı bile çıkmadan güneş daha anasının karnındayken papazımız Dar Ersen henüz kilisenin kapısını açmadan yola çıkıp şehrin tarihi bedenlerini çoktan gerilerde bırakmamız gerekiyordu. Ama bizce dileklerimizin Tanrı katına ulaşıp öncelikle gerçekleşmesi için en kestirme yol Satıköy'deki Aziz'in huzuruna yalın ayak yürüyerek gitmekti. Belki tabanlarımız parçalanıp kanarken yol boyunca ayaklarımıza saplanıp duran çakır dikenlerini yine bir başka çakır dikeniyle çıkarmak için uğraşıp duruyorduk ama bizleri gökyüzündeki tahtından izleyen Tanrı'nın halimize acıyarak dileklerimizin gerçekleşmesine yardımcı olacağından da hiç şüphe etmiyorduk. Bir kere yola çıktıktan sonra artık dağ bayır, dere tepe demeden yürüyüp daha yolun yarısına varmadan tepemize gelip çöreklenen güneşten şikayet ederek bu cehennemi bu sıcak yaz gününde başımızı ikide bir gökyüzüne çevirip bir kara bulut arama sevdasından da vazgeçmemiz gerekirdi. Ayrıca yolu kısaltmanın en kestirme çaresi de yol boyunca aralıksız dualar mırıldanan, saçlarını Satıköy yollarında ağartmış deneyimli koca karıları izleyip bir taraftan da türküler, maniler söylemekti. Dicle içinde kaya, egildim baktım aya, cahal ömrüm çürüdi günleri saya saya. Zahmetli bir yolculuktan sonra köye varıp eski, yıkık kilisenin duvarlarını ardımıza alıp yamacındaki kaynak suyunu zamanla aşındıra aşındıra ortaya çıkardığı heybetli bir incir ağacının haçı andıran köklerinin arasından damlayan sularla ellerimizi, yüzümüzü yıkayıp, avucumuzla kana kana içip bir de oh dediğimizde artık Yüce Tanrı'dan istediğimizi dileyebiliyorduk. Ne var ki gerçekleşmeyen dileklerimiz için ertesi yıl, o da olmazsa daha sonraki senelerde bıkmadan, usanmadan gelip dileğimizi yenilememiz gerekiyordu. Bu işte bıkkınlık, yılgınlık olur muydu? Olmazdı, olamazdı. Görkemli yaşlı incir ağacının gölgesinde bağdaş kurup oturan kocamış kadınların, titrek dudaklarından dökülen dualar eşliğinde kesilen koyun ve horozların azize sunulması, dileklerin gerçekleşmesi için ilk şarttı. Ziyaretçiler sadece yaşlı insanlar mıydı? Hayır, aksine gençler, delikanlılar, özellikle de genç kızlar bu konuda başı çekiyordu. Gelinlik çağı çoktan gelmiş, yani 14'ünden gün almış kızların kısmetlerinin açılması, evlenebilmeleri kesinlikle Aziz'in iki dudağı arasındaydı. Delikanlılar, 18'ine basmış baba yiğitler, yani küçe köşelerinde, kastal başlarında, aşık oldukları, vuruldukları kızların yüzlerini bir kerecik görebilmek için gizlice nöbet tutanlar, her şeyin o yüce Aziz'in iki dudağı arasında olduğunu ve ancak o isterse günün birinde baş göz edilip sevgililerin kollarında hasret giderebileceklerini Satıköy'e gide gele ezberlemişlerdi. Evet, öyleyse bunun için de Aziz'in gönlünü almak, onu horozlarla, koçlarla beslemek, oluk oluk kan akıtarak sevap işlemek gerekiyordu. Doğrusu Allah'ın kulu olan bizler de bu konuda saygıda kusur etmiyorduk. Hayatında iki yakası bir araya hiç mi hiç gelmemiş, gelememiş, evine senede bir gün et alamamış, kışlık kavurmasını hazırlayamamış fakirler bile kendi aralarında yarışarak en büyük koçu Aziz için boğazlamaktan geri kalmıyorlardı. Evindeki yaşlı kart horozu Aziz'in yüzü suyu hürmetine bıçakla tanıştırmaktan bir an için tereddüt etmeyenlerimiz de zaten çoğunluktaydık. Eylül'ün ilk günleriyle birlikte Diyarbakır'daki Ermeni evlerinde, tüm Gavur mahallesinde, Hançepek'te büyük bir telaş ve heyecan başlardı. Yaşlısından gencine hepimizin Aziz'e ileteceği bir ricası, onunla paylaşacağı bir sırrı kesinlikle ve mutlaka olurdu. Ziyaret günü yaklaştıkça daha önceleri çermik sakızı gibi ağızlarda çiğneyip durduğumuz, hiçbirimizin görmediği ama nesilden nesile kulaktan kulağa aktardığımız Aziz'in o sayısız efsaneleri, hikayeleri, mucizeleri mahallemizi sarardı. Peki yaşlı koca karı Topal Tüme her yıl hiç aksatmadan topallaya topallaya niçin Satıköy'e gider bir horozu kurban verirdi? İncik Baco, torun torba sahibi olan bu hırflamış, bunamış kadın, bu Aziz'den her yıl bıkıp usanmadan acaba ne ister, ne dilerdi? Bodur bacak bu 80'lik yaşlı aksakallı cüce garibet, kör gözüyle bastonuna dayanarak bu tozlu, topraklı Satıköy yollarında ne arardı? Ya şu papaz Arsen, Diyarbakır'daki bu tarihi Amit şehrinin görkemli Surp Giragos Kilisesi'ni, Tanrı evini yılda bir kez de olsa bir kenara bırakarak Satıköy'de haç şeklindeki bu incir kökleri arasında neden gezinip dururdu? Cumartesi akşama doğru güneş yavaş yavaş tepelerin ardına gizlenmeye çalışırken, köyün başıboş köpekleri ortalıkta cirit atarken, tüm ziyaretçiler yıkık kilisenin duvarları dibinde toplanıp odun ateşinin ısıttığı kocaman kazanların içinde Aziz için kesilmiş, ona adanmış koçları pişirmeye koyulurduk. Kalaylı bakır kazanların içinde kendi günahlarıyla baş başa kalan koçlar kızgın ateşte kavrulurken, diğer taraftan da bizler neredeyse boylarımıza eşit büyüklükteki mumların ışığı altında öbek öbek toplanıp evden getirdiğimiz veya köyün Ermeni nazırı Emin dayının son anda bulup buluşturduğu sayısız kilimlerin, döşeklerin üstüne bağdaş kurarak nesilden nesile anlatılan mucizeleri hayal güçlerimizi zorlayarak, süsleyerek birbirimize büyük bir inançla aktarıyor. Böylece Satıköy'e topallayarak gelenlerin dönüşte nasıl koşarak gittiklerini, sağırların yere düşen iğneyi dahi duyduklarını, gözleri açılan körlerin Aziz'in nurlu yüzünü tarif etmeye başladıklarını, senelerce evde kalmaktan sırtları kamburlaşmış, avurtları çökmüş, gözleri dışarı pırtlamış kart kızların dahi günün birinde koca bulduklarını dile getirirken, diğer taraftan da mehtaplı gecede güneşin doğuşuna kadar aralıksız dualarımızı sürdürüyorduk. Sabahın ilk ışıklarıyla canlanan köyde eşek anırmalarına, köpek havlamalarına, horoz ötüşlerine, ahı gitmiş, vahı kalmış, kapısı gitmiş, şakşakosu kalmış yıkık kilisenin duvarlarına sırtlarını dayayıp uyumaya çalışan yaşlı insanların horlamaları gelip karışırdı. Ve nihayet gece boyunca mehtapla yarışırcasına hiç sönmeden odun ateşleri üstüne yerleştirilen kazanlarda kurban işkembelerinden, paçalarından hazırlanan çorbanın içilmesine geçilirdi. Sabahın alacakaranlığında sirkeli, bol sarımsaklı, çorbanın kokusu dalga dalga tüm köye yayılırken içine doğranan tandır ekmeklerine daldırılan tahta kaşıkların gürültüleri güzel bir günün başlangıcını müjdelerdi. Köyün donsuz çocukları sabahın kör karanlığında bu nefis çorbadan içmek, nasiplerini almak için kazanların başında çoktan nöbet tutarak ellerindeki taslarına, toprak kaplarına birazcık çorba doldurabilmek için bu filla karılarına yalvarıp dururlardı. Çoğu kez bu yakarmalarına karşılık tasları, tencereleri, kapları Allah ve Aziz adına kepçe kepçe çorbayla doldururlarken onların sevinç çığlıkları toprak damla, kerpiçten evlerinin duvarlarında yankılanırdı. Bizler Azize adaklar adayıp kazanların başında çorba kaynatırken köyün yerlisi Kürtler de boş durmaz. Onlar da sabah erkenden köyün meydanında yaktıkları odun ateşleri üzerine yerleştirdikleri kazanların içinde buğday haşlar, haşladıkları buğdayları kilimlerin, hasırların, çuvarların üstüne yayarak güneşin altında kurumaya bırakırlardı. Buğdaylar sonradan dövme veya bulgur yapılmak üzere toplanır, taş dibeklerde tahta tokmaklarla dövülürdü. Kazanların başında haşlanmış buğdaydan pay kapmak isteyen, bekleşen Ermeni erkekleri köylü kadınlara onların diliyle seslenip birkaç avuç taze haşlanmış buğday için olmadık yalanlar uydurarak şakalaşırlardı. Akselti jina minli mincis, jimin rago here piçek genim bine. Köylü kadınlar bu erkeklerin karın beni dövdü git biraz buğday getir dedi yalanına kanmasa da yine de karısından dayak yediğini bu kadar rahatlıkla itiraf eden şehirli kılıbık erkeklerin mendillerini bir iki avuç haşlanmış buğday doldururlardı. Mendili buğdayla geri dönenler de köylü kadınlardan buğday dilenmenin yöntemini anlatarak kahkahayı basarlardı. Köyün meydanındaki kilise harabesinde paça ve işkembe çorbası içildikten sonra yere serili yataklar, yorganlar, kilimler, hasırlar toplanır. Ziyaretçiler bu kez de öğlen yemeği ve ardından yapılacak eğlencelerin hazırlığına geçmek üzere Aziz'in incir ağacının gölgesindeki pınarın çevresine ve yanı başındaki geniş koruluğa yayılırlardı. Adak mumları yakılarak dualar edilerek kutsal görev yerine getirilmiş olduğuna göre artık gönül rahatlığıyla yeme içme ve eğlence faslı başlardı. Yemeklerde ilk sırayı meftune, onun da yanında bulgur veya pirinç pilavı alırdı. Sonra içli köfte gelirdi. Arkasından kuru nane, karabiber, kırmızı biberle yoğrulan bulgurun bağırsaklara doldurulup haşlanmasıyla yapılan kibe billo veya aynı malzemeyle doldurulup ipliklerle dikilerek torba yapılan kibe bunbar. Güçlü pazılı erkeklerin yoğurdukları bol acılı çiğ köftelerle içilen rakılar ve ev yapımı mis gibi şaraplardan kafalar dumanlanır. Keman, darbuka ve cümbüşler eşliğinde şarkılar, türküler söylenir, halaylar çekilir, govend tutulurdu. Sonra her zamanki gibi Aziz tüm gece boyunca esirgeyip gizlediği hikmetini gösterir, kafaları dumanlanan gençler arasında kavgalar çıkar, çakı, bıçak, hançer, kama, muştaların havalarda savrulmasıyla ortalık kan gölüne dönüşür, kavganın gerçek nedeni olan aşk, İki delikanlının aynı kıza vurgun oluşunun hikayesi bu kez dillerde maya olur dolanırdı. Diyarbakır diyarımdır, ilimdir. Beni köle yapan dilimdir. Alem bili o yar benim yarımdır. Ölsem gene vazgeçemem senden yar. Daha sonra ölsem gene vazgeçmem diyen gençlerin kanlı hesaplaşması Diyarbakır'ın karanlık dar küçelerinde sürdürüle dursun, kana doymayan Aziz ertesi yıla kadar kendi tılsımını sayıklardı. Kan, kan, kan.